Ayrım 31, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 323, 84. bölüm. Fazıl Tarık morgda yaşlı bir kadının kemikli sıska cesediyle meşguldü. Ölüm kokusunu bastırmak için kokulu bir Çin buhurdanı yakmıştı. Cep telefonu çaldı. Kadının çökmüş yanaklarına allık sürmeyi tamamlayıp ellerini yanındaki nemli havluyla kuruladı. Çağrının bilinmeyen bir numaradan geldiğini görüp telefonu açtı.
Evet.
Sesi tanıdı. Biraz dinledikten sonra sertçe, "Bu iş yanlış kaldırmaz," dedi. "Orada olduklarından emin olmalısın."
"Bak, olabildiği kadar eminim. Bundan daha iyi bir fırsat bulamazsın. Bir değişiklik olursa haber veririm."
Tarık bir an düşündü, sonra cebinden bir defterle bir kalem çıkardı. Homurdanıp, "Anlat bakalım," dedi. Karşısındaki birkaç dakika boyunca konuşurken ihtiyacı olan notları aldı.
"Harekete geçmeye hazır olduğum zaman haber ederim. Başka bir şey öğrenirsen beni hemen ara."
Telefonu kapattı. Yakın zamanda birinin öleceğini ya da şiddeti hisset diğer zamanki gibi içinde bir çeşit cinsel heyecan kabarıyordu. Ellerini yıkayıp kuruladıktan sonra alkollü jelle ovdu. Bir köşesinde Amerikan bayrağının mecalsizce sarktığı bürosuna hızlı adımlarla gitti. Dahili telefonu kaldırdı.
"Buraya gel Kiril," dedi. "Mehmet'le Abu da gelsin."
Telefonu bıraktığında köşedeki güçlü görünüşlü kasanın yanına gitti. Kasa aslında tam bir aldatmacaydı ve içinde az bir nakit dışında değerli hiçbir şey yoktu. Kasanın yanında gri bir dosya dolabı duruyordu. En alttaki çekmeceyi çekip içinden kauçuktan yapılma siyah bir emme aleti çıkardı. Alet ortalarında bir boşaltma kolu olan iki vantuzdan meydana geliyordu. Her iki vantuzu büronun tam merkezindeki ağır gri seramiklerin üzerine yerleştirip bütün gücüyle itti. Vantuz seramiği yakaladığında kaldırdı, altındaki betona gömülmüş şifreli bir kasa göründü. Şifresini girip kasanın kapısını açtı. Değerli eşyalarını burada saklıyordu. Kasanın içinden kilitlenmiş irice bir madeni kutu çıkardı. Masasının üzerine yerleştirdiği kutuyu cebinde taşıdığı gümüş bir anahtarla açtı. Kutunun içinde yeşil renkli kadife bir kese vardı. Kesenin ipini gevşetip içindekini çıkardı. Yüzyıllar öncesinden kalma bir ölümsüzler maskı. Temizlenmiş ve cilalanmış huzursuz edici güzelliğiyle Tarık'a yüzyılların ötesinden bakıyordu. Turkuvazı Horasan eyaletinden, altını Süleyman'ın madenlerinden. Oysa daha fazlası vardı. Sünni babası bir zamanlar Bağdat'ta ulusal müzenin küratörlüğünü yapmıştı. Bir sürü eski eserden sorumluydu ama o üç ölümsüzler maskına paha biçilemezdi. Başlangıcının, kökeninin bir bölümüydü. Büyüklerinin hep söyledikleri gibi Tarık'ın aşiretinin kökü ta ölümsüzlere kadar uzanıyordu. Maskların korunmasından sorumlu olmasına rağmen aşiretin Amerikalılara karşı böylesine acımasızca savaşmasının nedeni kanındaki sünnilikti. Yaşlıların bütünüyle yanlış giden o oyunu oynadıkları güne kadar. Tarık Amerikalıların o konvoyu haritadan sildiği gün bir servet kazanacaktı. Firar edip bir servete konacak ve karısıyla iki çocuğu dahil birçok akrabasını kaybedecekti. Köşedeki Amerikan bayrağına takılan gözlerinde nefret şimşekleri çaktı. Boğazını temizleyerek ağzını doldurdu. Odanın öbür yanından öylesine şiddetli tükürdü ki balgam bayrağa kadar ulaştı. Kırmızı, beyaz ve mavinin üzerinden kayarak aktı. Tarık yüzünü buruşturdu. Amerikalılardan nefret ediyordu. İkinci maskın FBI'ın elinde olması daha sonra düşünülecek bir konuydu. Koridorda ayak sesleri işitince ağzını sildi. Kadife örtüyü maskın üzerine geçirip metal kutuya yerleştirdi. Kapı açıldı ve içeriye oğlu Kiril, peşinden de buldog suratı her zamanki kadar saldırgan Mehmet girdi. Abu yerinden kımıldatılamaz bir kaya misali kaslı kollarını kavuşturarak dikildi.
"Kiril baba," dedi.
"Zamanıdır. Kadının nerede olduğunu yakında öğreniriz." Biraz önce aldığı notları uzatıp niyetini anlattı. "Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun."
Kiril, Mehmet ve Abu'ya sırayla bakarken gözlerinde çelik gibi bir şimşek çaktı.
"Hızlı hareket edin. Hepsini öldürün."
85. bölüm. Yüzümde tokadın acısını hissettim.
Uyan kat.
Sonra bir tokat daha ve burun deliklerime saldıran, soluk aldığım an ciğerlerimi dağlayan asidin yakıcı kokusu. Gözlerim ardına kadar açıldı. Kafatasımın içinde yaman bir yangın vardı. Taze hava solumaya çabaladım. Öksürdüm, ciğerlerime hayat çekene kadar neredeyse boğuluyordum. Tepemde bir adam dikiliyordu. Muhtemelen kırklarının ortasında, üzerinde kirli bir iş tulumu. Güneş altında kalmaktan kararmış yüzü ve kollarıyla bir çiftlik işçisini andırıyordu. Sağ kolunda birbirlerine dolanmış biri siyah, diğeri kırmızı iki yılan dövmesi. Yüzü minik pembe yara izleriyle kaplıydı ve gözlerinden birinin kenarındaki beceriksizce dikiş sürekli olarak gözünü kısıyormuş gibi görünmesine neden oluyordu. Minicik bir kahverengi şişenin kapağını kapatıp masanın üzerine bıraktıktan sonra yanımdaki koltuğa oturdu.
''Merak ediyorsan söyleyeyim, amonyak tuzu.'' dedi. ''Kendini nasıl hissediyorsun?''
Sesinde belli belirsiz bir Chicago tınısı vardı. Fitilli kadifesi yıpranmış bir kanepede yatıyordum. Ağzım kupkuruydu. Kavrulmuş dudaklarımı yalayıp kısık sesle ''Neredeyim?'' diye sordum.
''Jack Hinkey'nin yanındaki çiftlikte komşusuyum. Adım Kevin Borowski. İstersen Kev diyebilirsin, istemezsen deme.''
Gülümsemeye çalıştı. ''Ben sizi galiba verandaya çıkarken gördüm.''
Parmaklarıyla nabzımı yokladı. ''Evet, köpek avlamaya başladığında uyuyordum. Onun için 12'liğime uzandım. Mülkün her yerinde güvenlik kamerası var.''
Köşedeki televizyonu işaret etti. Ekranda 6 kadar kamera görüntüsü vardı. Giriş kapısının iki farklı açıdan görüntüsü, evin ön cephesinden bir de araba yolundan birer resim. Ötekiler samanlık gibi bir yerle bazı ağaçları gösteriyordu.
''Erken uyarı radarım.''
''Beni ekranda mı gördünüz?''
''Evet, oralarda kımıldayan bir şey olursa görürüm. Karanlıkta bile. Kameralarda kızıl ötesi var. Davetsiz bir misafir geldiğinde devreye giren bir sürü alarm sensörü de kurdum.''
Amy'nin mezarı başında çığlığımdan hemen sonra üzerime inen kara perdeyi yarım yamalak hatırlıyordum. ''Bayıldın mı?''
Hem de nasıl, derin bir şok yaşayanlarda sık sık görülür.
İçimdeki hıçkırıkların, gözyaşlarının yeniden kabardığını hissettim. Onlarla birlikte de inanamama duygusunun, şokun. Uzaklaştırmaya çalıştım ama Amy'nin yüzü retinama kazınmış gibiydi. Onu gördüğüm son gün küçük Barbie sırt çantasını yerleştirirken bana yardım edişi, babasıyla çıkacağı seyahatin bütün heyecanıyla başını kaldırıp bana bakışı, o yakıcı sahne bir yere gitmeyecekti. Kevin ıslak gözlerimi inceledi. Göz kapaklarımı baş parmağıyla da sırayla kaldırdı. Köpek odanın içinde dönüp duruyordu. Kocaman arkadaş canlısı, aşırı kilolu sarı bir labrador. O da Kevin'in brosu olmalıydı. Eşyaların modası geçmiş, kadın parmağı kesinlikle değmemiş bir erkek mağarası. Duvarlar soluk bir gri ile kısmen boyanmış, büyük bölümü tıp kitaplarıyla dolu, hardal renkli, korkunç laminat raflarla kaplanmıştı. Köpek tam yanımda durup elimi yalamaya koyuldu. Adam hayvanı kapıya kadar götürdü.
''Dışarı Murphy, dışarı oğlum.''
Köpek gidince elimi blue jean'ime sildim.
''Endişelenme, köpek tükürüğü genellikle insanınki kadar ölümcül olmaz.'' Sanırım annelerimizin bizi Fransız usulü öpüşme konusunda uyarmalarının nedeni de bu. Ne dersin?
Hiç stand-up programı yapmayı düşündünüz mü?
Hey, o amanyak seni gerçekten canlandırmış, öyle değil mi?
Canlandırdığı kesindi. Oysa moralim öylesine düşük, zihnim o kadar sisliydi ki sanki kafatasımın içindeki yangın hala sönmemiş gibiydi. Doktorsunuz.
''Evet, aslında idim. Geçmiş zaman. 5 yıl önce meslekten kovulana kadar işlerim de oldukça iyiydi.''
Amonyak şişesini eskimiş bir siyah deri çantanın içine attı. Boyanmamış duvarlardan birinde cam çerçeveye yerleştirilmiş bir diploma gördüm. Kevin'in 89 yılında Harvard'dan tıp doktoru derecesi kazandığını belirtiyordu. 2 yıl sonrasının tarihini taşıyan çerçevelenmiş, bir başka parşömende de beyin ve sinir cerrahı olduğu yazılıydı.
Neden?
Neden mi atıldım? Merak ediyorsan söyleyeyim. Bu korkunç iç dekorasyon zevkiyle en ufak bir ilgim yok.
Size inanıyorum.
Daha ziyade gereğinden fazla hap yazmamla ilgili ufak bir anlaşmazlık.
Yüzüne baktım. Gözünü kısması sırıtmaya dönüştü. Ağrı kliniğim vardı. İnsanların hayali ya da gerçek rahatsızlıklarından kurtulmalarına yardım ediyorum. Zanaks'la, hidrokodonla, oksikodonla, amfetaminlerle aklına ne gelirse. Güney'in özellikle yatkın olduğu tüm gizemli hastalıkları gideren her zamanki şeylerle. Sadece Güney'in değil, bütün ülkenin. İlaç tiryakisi bir milletiz. Para kazanmak için kolay bir yol diye düşünebilirsin. Ama çoğu zaman hiç ilgisi yoktu. Başını salladı. Ben bunun bir hekimin hastasının ıstırabını hafifletme görevi olduğunu düşünme taraftarıydım. Ama federaller benimle aynı fikirde değildi. Hastalarımın çoğu travma sonrası stres bozukluğundan şikayet eden eski askerler olmasına rağmen. Talihim varmış. Yargıç ağır bir para cezasının, meslekten men edilmenin ve şartlı tahliyenin yeterli olduğuna karar verdi. Bu çiftlik neden? Varsayılan alternatif yaşam tarzım. Tavuk yetiştirmek, organik ürün almak, verandamda oturup günahlarımı ve evreni izlemek. Bazen yargıcın bana iyilik yaptığını düşünürüm. Zihnim hala bulanık olduğu için gözlerimi kırpıştırdım ve raflarda bazı fotoğraflar gördüm. Mobil bir tıp çadırının altına park etmiş, kapısının üzerinde kırmızı bir haç bulunan bir Humvee'ye yerleşmiş, kamuflaj üniformalı ve güneş gözlüklü Kevin. Boynunda bir çöl poşusu. Kevin'i çok genç görünümlü, çok güzel bir kadın ve neredeyse beyaz denecek kadar sarı saçlı iki çocukla gösteren başka fotoğraflar. Aileniz mi? Kollarını kavuşturdu, başını evet der gibi salladı. Meslekten men edilmemin ardından Cynthia yargıcın mahkeme payını almasını bekleyip ceplerimi boşaltacak kadar süre yanımda kaldı. Sanırım Robin Williams haklıydı.
Robin Williams mı?
Boşanma tarifi, cüzdanından girerek erkeğin taşaklarını koparmak. Çok mu acı konuşuyorum? Aslında hiç değil. Burada güzel bir hayatım var. Bir de çocuklarım ziyaretime daha sık gelse. Ama sanırım gübre ve bostancılık çocuklara Nashville'in parlak ışıkları kadar çekici gelmiyor.
Ne kadar zaman baygın kaldım?
14 saat. Adamın yüzüne baktım.
O kadar bir süre.
Şok ve bitkinliğin karışımı. Bilincini yitirdin. Vücudun yoğun üzüntüyle başa çıkmak için uyguladığı bir yöntem. Beyin kepenkleri indirir, geri çekilir. Amy'nin mezarını görmek de bunların bir parçasıydı. Gözlerim yeniden yaşardı, sımsıkı yumdum. Sanki yıkılıp kalacakmışım gibi geliyordu. Tekrar açtığımda Kevin bana masanın üzerindeki bir kutudan aldığı kağıt mendili uzatıyordu. Yüzümü sildim, kocaman dolgun eli omzuma dokunduğunda şaşılacak kadar nazikti. Bir çocuk kaybetmek asla gerçekten üstesinden gelemeyeceğimiz büyük ıstıraplardan biridir.
Düşünüyorum da.
Neyi?
Amy'nin son anları nasıldı, dehşet verici mi? Korkudan, acıdan, umutsuzluktan beni çağırdı mı?
Yine yıkılacağımı hissettim. Kevin omzumu sıktı. Ayakta durmayı deneyebilecek misin?
Neden?
Temiz havaya ihtiyacım var da. Sonra birden aklım başıma geldi.
Jack nerede? Ya Sean?
Konuşmamız gereken konular var. 86. Bölüm. İnsanlar unutulunca ölür derler. Hatırladıkların seni yaşatır. Oysa ben bunu hiç görmedim. Benim hatırladıklarım ruhumu parça parça ediyor. Benim için gitti her dilin en üzücü kelimesidir. Arka verandada güneş solmaya yüz tutuyordu. Saat 6 ya da 7 olmalı diye düşündüm. Çok uzun zaman önce pastel yeşile boyanmış sade bir ahşap verandaydı. Veranda kirişindeki bir çividen mor ötesi çubukları kavrulmuş sineklerle kaplı eski bir sivrisinek kovar sallanıyor. Yıpranmış bir bambu sehpanın üzerinde de yarı dolu bir Four Roses Bourbon şişesi duruyordu. Veranda kapısının yanındaki duvara çakılı paslı bir çiviye gazla yanan türden gümüş renkli bir gemici feneri asılmıştı. Uzaktaki vadiyi görüyordum ama mezar taşları ağaçların gerisinde kalmıştı. Amy, benim güzel Amy'm. O kadar ummuş, o kadar dua etmiştim ki gözlerim yaşardı. Tek düşünebildiğim mezarıydı. O soğuk, duygusuz toprakta yatan güzeller güzeli, melek yüzlü kızımdı. Üzüntü beni ezen bir kaya gibi üzerime abanıyordu. Toprağa eğiminin yanına uzanmak, soğukluğunun eğiminin kemiklerine sızdığı gibi içime sızmasını hissetmek istiyordum. Başımı eğip ellerime baktım, ellerim titriyordu. Veranda kapısı açıldı ve Kevin elinde üzeri kalabalık bir tepsiyle mutfaktan geldi. Sehpanın üzerine bırakırken tepsidekiler tıngırdadı. Buzlu su dolu bir sürahi, bardaklar, iki fincan kahve, süt ve şeker, iki de kaşık. Viskinin yanına buzdolu bir kase yerleştirdi. Titreyen ellerime baktığını gördüm, uzanıp bileğimi tuttu. ''Nabzın yavaş, çok su içmelisin. Bu kadar uyuduktan sonra normal suyunu kazanman gerekir.'' Gülümsedi. ''Bourbon içmeni tavsiye etmem.'' dedi. ''Hem su dengeni düzeltmez, hem de bourbon içmeye hazır olmayabilirsin.'' ''Ama içinden gerçekten içki içmek geliyorsa, güneyli konuksever rolü oynarım diye düşündüm. Su ve kahve şimdilik yeterli olur.'' ''İşte, mantıklı konuşan bir kız.'' Omzumu sıktı, sonra da bir bardağı su doldurdu. Kurumuş boğazımı ıslatan buzlu suyun şokunu hissettim, ellerim hala titriyordu. İhtiyacım olan sadece su değildi ve sinirlerim tel fırçasıyla kazınmış gibiydi. Kevin yuvarlak bir tenekeden bir tutam çiğneme tütünü alıp parmaklarının arasında tuttu. ''Güneyde edindiğim pis bir alışkanlık, sakıncası var mı?'' Başımı hayır niyetine salladım. ''Kek ve şan nerede?'' Tütünü ağzına tıktı, çiğnemeye başlayınca sağ avurdu bir sincap yanağı gibi şişti. ''Jack'e kan vermek gerekti. Kan grubumuz aynı değil ama benimki sıfır negatif ve acil durumlar için soğutucuda birkaç litre bulundururum.'' Ona bir litre verdim.
Jack'i hastaneye götürmek gerekmez mi?
Silah yaraları polisin dikkatini çeker. Şimdilik iyi, yandaki odada dinleniyor. Durumu değişebilir ama o ana kadar kanunu karıştırmak pek de iyi olmayabilir. Tabii senin başka bir planın yoksa.
Sorusuna cevap vermedim. Sanki vermememden rahatsız olduğunu hissettim. Yaşan?
Biraz önce baktığımda babasının yanında uyuyordu. O çocuk babası için yaşıyor.
Ben de fark ettim.
Bunca yıl sonra ikisini birden görmek tuhaf bir duygu olmalı.
Tuhaf kelimesi o hissin yanına bile yaklaşamaz.
Çenesini baş ve işaret parmaklarıyla sıvazlayarak arkasına yaslandı. Şan seni ilk gördüğünde nasıl tepki gösterdi?
Göstermedi. Beni ya da aramızdaki ilişkiyi yerine oturtabildiğini sanmıyorum.
Oturtacak, anlayacak.
Buna gerçekten inanıyor musunuz?
Evet, inanıyorum. Yaşlı babaannemin dediği gibi zamana zaman tanı.
Jack'le ne kadar zamandır tanışıyorsunuz?
Irak'tan beri. Askerden ayrıldıktan sonra da teması sürdürdük. Aslında ordudan ayrılmasından kısa bir süre önce ona psikolojik destek vermiştim.
Adınızdan hiç bahsetmedi.
Hiç şaşırmadım. Toplanıp birer bira içmek bir tarafa, birçok eski asker savaştan bahsetmekten hoşlanmaz. Bu konudaki teorimi işitmek ister misin?
Başımı salladım. Bardağına bourbon doldurup bir avuç dolusu buz ekledi.
Savaş paylaştıkları pis bir sırdır. İnsanın içindeki en iyi tarafları ortaya çıkarabilir. Cesaret, kahramanlık, fedakarlık gibi. Ama çoğu zaman kendini asla yapmak istemeyeceğin şeyleri yapar bulursun. Öldürmek, sakat bırakmak, yıkmak, aklına ne geliyorsa. Eski hikaye. İnsanla içindeki ilkel hayvan arasındaki verniğin ne kadar ince olduğunu fark edersin. Bazılarının bittikten sonra savaştan hiç bahsetmek istememelerinin bir nedeni de bu olmalı. Ya da asker arkadaşlarıyla takılmaya yanaşmamalarının. Bir zamanlar yaptıkları bütün pis işleri hatırlamamak için.
Jack'i tanıdığınıza göre babamla kardeşimi de biliyor olmalısınız.
Tabii, baban yaşlı demir adamdı. Çok sert bir subaydı. Vurulduğu gece nöbetçi doktordu. Bacağını ben kestim. İnlediğini değil de küfürler savurduğunu iyi hatırlıyorum.
Ya Kırmızı Kaya?
Olaydan sonra Sahra Hastanesi'nde yaralılarla ve ölülerle uğraştım.
Jack o konuda konuşur muydu?
Jack bir sürü konu hakkında konuşmaktan hoşlanmazdı. Ama şimdi bunlar hasta doktor ilişkisinin karanlık alanına girer. Gözleri hiçbir şey anlatmıyordu ama söylediğinden çok daha fazlasını bilir gibiydi.
Kaylı olanları duydunuz mu?
Evet, duydum ve gerçekten çok üzüldüm. Ama en azından hayatta. Resmi rakamlara göre haftada 20 eski asker intihar ediyor. Bana sorarsan çok daha fazladır. Buzları şıngırdatarak bir yudum içti, bardağını indirmedi. Yasa 21 yaşına gelmeden bir bara girip içki ısmarlayamazsın diyor. Ama 18'inde askere yazılıp ülken için ölebiliyorsun. Böyle delilik olur mu? Savaşı romantikleştiriyoruz. Oysa savaşın dehşeti o kadar çok hayatı enkaza çeviriyor ki, her gün ölüm, korku ve dehşetle yaşayan, bunları her gün çevresinde savaş alanında gören birinin eve dönüp hayatını bıraktığı yerden devam ettirmesini bekleyemeyiz. Savaşa gönderiyorsak onları iyileştirmeye çalışmamız lazım ama yapmıyoruz. Çocuklar aşırı doz alıyor, şakaklarına tabanca dayıyor veya arabalarını bilerek çarpıyor ya da bozulan sağlıklarının bu pis işi üstlenmesini bekliyor. Gözlerini bana dikti. Daha önce de duymuş olmalısın. Bu ülke savaşı nasıl başlatacağını bilir. Ama sonra insanların çektiği acıların maliyetini karşılamayı pek düşünmez. Bunu öz babamda gördüm. Bu kez uzun bir yudum alıp bardağını boşalttı. Babam Vietnam'dan döndüğünde travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Kafatası el bombası parçacıklarıyla delik deşikti. Doktor olmaya karar vermemin bir nedeni de bu olabilir. Hep bir zamanlar bildiğim babamı, kaybettiğim o adamı aradım. İyileşmesine yardım etmek istedim ama işe yaramadı. Ne demek istiyorsunuz? Bir gece arabasını aldı. 75 numaralı karayolunda yüksek hızla giderken bir duvara çarptı. Kasten yapmış da olabilir. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan ve otomobillerinin enkazında ölen bir sürü eski asker gibi. Ruh sağlığı sorunlarıyla ya da hayaletleriyle veya ikisiyle birden bir arada yaşayamıyorlar. Jack buraya nasıl geldi? Yürüyebilecek halde misin? Neden? Kevin gemici fenerine uzandı, veranda kapısının yanına gidip menteşelerini gıcırdatarak açtı. Anlatırım. Bilmen gereken önemli bir şey var.
31. ayrımın sonu. Sayfa 332.